Allah hadis çöküyorum ben.
Evet sevgili kardeşler, kız kardeşler. Bugün Allah'ın sözü bizim yüreklerimizi azıcık ısıtırsın. Bu kış kıyamet gününde kömür pahalı, elektrik de çok pahalı, gaz pahalı ama Allah'ın sözü parasızdır. Fırsat verelim yani Allah'ın sözü bugün bizi değiştirsin azıcık. Değil mi? Bu çok önemli. Bir kişi geldi mi Allah'ın sözünü işitmeye, sadece kulak önemli değil, yürek çok önemli. Çok kişi kulaktan çok şeyler işitiyorlar, kafada çok şeyler anlıyorlar ama yüreğimize inmedi mi bunun ne faydası var? Evet. Geçen hafta kim geldiyse, geçen hafta hatırlarsanız çok kötü, çok acı bir temaya, bir konuya indik. Ve o da dedi ki insanın tabiatı nasıl? Bu temada devam etmek istiyorum bugün ama bambaşka bir fikirle. Biz baktık geçen hafta insanın tabiatı bozuktur. İnsanın tabiatında günah var. Hatta dedi ki küçük bebekler bile dünyaya geldikleri zaman onlar sıfırdan başlamıyor. İnsanlık, her bir insan, sen de dahil olmak üzere, sen de günahın içinde doğuyorsun. Sanki bir çukurun içindeyiz. Değil mi? İnsanın tabiatı günah yüzünden zayıftır. Çok kötü bir haber. Ama bu haberi, bu kötü haberi anlamadan kurtuluşu anlamıyoruz. İnsan kendi durumu görmeden, halini anlamadan şifa bulamaz. Bir kişi derse bende hastalık yok ama onda kanser var, boşu boşuna ölecek. Çünkü diyor ki bende bir şey yok ya. O yüzden en birinci ve büyük hakikat, hani anlamamız gereken bir şey şu ki insan kökten günahlıdır. Ama birçok kişi belki geçen hafta biraz böyle kötü bir duyguya kapıldılar. Ne ya? Hep bunu mu işiteceğiz gibi bir şey. Ama bu sadece paranın bir yüzü. Sadece bu işin yarısı. Bugün sanki devam etmek istiyoruz. Bugün bakmak istiyoruz paranın öbür yüzüne. Aslında Allah insanı yaratırken onları bu biçimde yaratmadı. Zayıf olarak yaratmadı. Hani günahlı olarak yaratmadı. Ve bugün sanki bir adım geri gidiyoruz. Daha Adem ve Hava günaha düşmezden önce onların hali neydi? Ve o da şimdi bambaşka bir kartinka çıkıyor. Bambaşka bir sene görüyoruz. Evet, insan her ne kadar da kötü olursa olsun, bir kıvılcım kadar onda Allah'ın tabiatından bir parça kalmıştır. Ne demek istiyorum? İncil'i okuduğumuzda, Apostolların İşleri 17. bölümde, ayet 28'de, Pavlus büyük bir kurajla, büyük bir cesaretle gidiyor Atina kasabasına. Ve biliyorsunuz Atina o zaman dünyanın üniversite, yani ve okumuşluğun merkeziydi, centeriydi. En büyük profesörler orada, en büyük filozoflar orada, en büyük düşünen kişiler hepsi Atina'daydı. Hatta onların böyle bir yeri vardı, Areopag diye bir tepe. Ben kendim gittim çok sene önce, gördüm. Hani orada sanki açık bir tartışma forumu vardı. Her kim bir fikir çıkarmak istediyseydi, her kim bir yeni bir haber salmak isteseydi oraya gidiyor ve orada herkesle bu fikri tartışıyor. Tamam mı? Açık bir forum diyoruz. Pavlus tam oraya gidiyor. Dünyanın okumuşluğunun merkezine ve orada karar ver İsa Mesih'i anlatsın. İyi. Daha önce Pavlus'u görüyoruz hep nasıl Yahudilerin yanına gidiyor. Ve o da konuşuyor ve onunla, oradaki konuşması bambaşka. Çünkü Yahudiler zaten kendi Mesih'ini kabul edecekler. Ama bu Grek filozoflar ve düşünen kişiler bambaşka. Onlara şöyle diyor. Ve çok büyük bir ortak bir tarafı tutuyor. Ve diyor ki Apostolların İşleri 17-28. Biz onun soyundanız diyor. Yani Allah'ın, Tanrı'nın soyundanız diyor. Ne kadar büyük bir söz. Biz hepimiz diyor. İster Grek olsun, İster Yahudi olsun, ister sizin gibi putlara tapsınlar, isterse bizim gibi gerçek Tanrı'ya tapsınlar. Hepimiz biz aynı Tanrı'dan gelmişiz, aynı Allah'tan gelmişiz, aynı onun soyundanız diyor. Değil sadece o bizi yaratsın, biz onun soyundanız. Çok büyük bir şey. Senin soyun var mı? Senin soyundan olan kişiler seninle ne paylaşıyorlar? Aynı babayı, aynı anayı, değil mi? Aynı soydan gelmek demek ki bir insan kendi tabiatını başka çocuklarına sanki transfer ediyor. Bu demek bir soydan olmak. Ve Pavlus hiç utanmadan diyor ki hani kendini o putperestlerle bir tutuyor ve diyor ki siz de biz de aynı Allah'tan geldik. Aynı soydanız. Demek ki o bizim babamız ve hepimiz biz onun tabiatını taşıyoruz. Evet, biz ne kadar seviyoruz birbirimizi kardeş diyelim. Ve o doğrudur. Ama çok derin bir anlamda bütün insanlar kardeştir. Bütün insanlar kardeştir. Hangi dinden olursa olsa, hangi ırktan, hangi halktan olursa olsa, hangi dil konuşsunlar ya da hangi boya taşısınlar, hepsi kardeşiz. Hepimiz kardeşiz diyor. Ve Paulus bunun sebebi olarak diyor ki biz aynı Allah'tan bu dünyaya geldik. Nereden bu benzerlik? Nereden diyebiliriz ki? Nereden nereye diyeceğiz? Biz Allah'ın soyundanız. Çok büyük bir laf. O geliyor İsa Mesih'ten çok önceye. Sadece İsa'da kardeşiz. En başta ne vakit Allah Adem'i yarattı ve Havva'yı yarattı. Yaratılış kitabının yani tekvin kitabının eski antlaşmanın birinci kitabından birinci bölümde 3 defa tekrarlıyor aynı söz. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Eski tercümede öyle yazıyor. Kendi suretinde. Yani bazı kişiler burada dikkatlice okumuyorlar. Hani suret yani surat okuyorlar. Kendi suratında sanki yarattı. Sanki Allah'ın bir suratı varmış. Yani bir aynaya bakmış ve aynı surat insanlara vermiş. Çok ters geliyor onlara. Hayır, o da surat yazmıyor, suret yazıyor. Ve onun için yeni tercümede direkt diyorlar ki Allah insanı kendi benzeyişinde, kendisine benzer olarak yarattı. Bizi herkesten bağlayan ortak taraf odur. Çok büyük bir şey. Allah insanı yaratırken onu hayvanlardan çok farklı yarattı. Yani hayvanlarda da çok büyük şeyler var. Maymunlara bakarsan, delfinlere bakarsan, değil mi? Bazı hayvanlar o kadar ilerlemiş, o kadar diyelim güzel bir ahenk var onların hayatlarında. Ama son olarak son bir yaratık Allah son bir yaratık daha yaptı insan ve dedi ki bu artık farklı olacak. Bu sadece hayvan gibi onda bir can falan olsun istemiyorum. Hayır, o bana benzer olacak. Bu hakikati iyice kavramalıyız. Ne kadar da hayatımızda günah varsa onu hiç unutmayalım ki sen de Allah'ın benzeyişinde yaratıldın. Bugünkü temamız budur. Bu ne demek oluyor? Çünkü bunu anlamadan kendimizi de anlamıyoruz. Ve başka insanı da anlamıyoruz. İmansızlar ve ateistler diyor ki öyle değil. Değil Allah kendine benzer bir insan yaratsın. İnsan kendi kendine benzeyen bir tanrı yarattı. Öyle diyorlar. Biz dayandıramıyoruz sanki gök boş olsun. Yukarıda hiçbir şey olmasın. Hani ateizme biz dayandıramıyoruz. Onun için biz bir Allah yaratmışız ki o bana benzer olsun. O sana benzer olsun. Onların düşüncesi bu. Ya tabii ki sen Allah'a benzeyeceksin çünkü sen onu yarattırdın. Sen kendi kafandan çıkardın. Böyle bir Allah gerçekten yok. Ama sen yani psikolojik bir nasıl diyeyim bir tesellici olarak kendi kendine bunu uydurdun. Evet ama sıra bu böyle değil. Sıra ters. Önce Allah vardı sonra insan. Değil biz onu kendimize benzer olarak yaratalım. Daha insan yokken Allah karar verdi ki kendisine benzer olan bir insan yaratsın. Müslümanlar arkadaşlarımız gene bu söze çok mana buluyorlar. Absürt bunu kabul etmiyorlar. Nasıl Allah kendini benzer bir şey çıkarsın? Allah hiçbir şeye benzemiyor. Biz de bunu diyoruz. Allah hiçbir şeye benzemiyor. Ama nasıl? Tam olarak senin beynin senin kafan Allah nasıldır düşünemez. Ben bir hangi materyaya baktığım zaman bunu tam olarak anlıyorum. Kırmızıdır, plastiktendir. Bunu anlıyorum. Allah'ı bu biçimde tabii ki düşünemeyiz. Ama gene de bu söz duruyor. Ben bunu yazmadım. Allah kendisi bizi bildirdi ki bakın ben sizi yaratırken kendime benzer olarak sizi yarattırdım. Evet, kişiler, Müslüman arkadaşlarımız mana buluyor. Ne demek? Kendimize benzer. Allah'ın kulakları var mı? Allah'ın burnu var mı? Allah'ın bu böyle gözleri var mı? Gözlük mü takıyor? Sen gibi. Ne demek istiyorsun? Kendine benzer. Yani bu sözü çok böyle banal, çok prost, çok basit bir biçimde anlıyorlar. Ve tabii ki bu akılsızlıktır. O anlamda değil. Bu çok cahil ve eksik bir anlayıştır. O zaman bugün sormak istiyoruz kendi kendimizi. Temamız, konumuz budur. İnsanı kendi benzeyişinde yaratmış olan Allah bunu nasıl yaptı? Ve ne amaçla? Ve bu ne demek oluyor? Sen Allah'a benziyor musun? Ve benzerlik var mı? Ve eğer benzerlik varsa bu çok büyük bir şey, çok güzel bir şey. Eğer bir benzerlik varsa hatta Paulus dediği gibi biz onun soyundanız. Demek var bir fırsat Allah'la kontak tutasın. Var bir fırsat yani sen onunla bağlantı kurasın. Eğer bu yoksa, eğer Müslümanların dedikleri gibi Allah çok uzak ve hiçbir şey ona benzemiyor. Bu doğru oysa o zaman biz ona hiçbir zaman tam olarak yürekten konuşamayız. O zaman hiçbir zaman insanın fırsatı yok onunla kontak tutsun. Ona yakın olsun. Hangisi doğru? O yüzden bu söze bugün biraz bir göz atmak istiyoruz. İki tane büyük hakikat çıkarıyoruz buradan. Allah insanı kendi benzeyişini yarattı derken iki tane büyük hakikat çıkıyor. Birincisi, en başta Allah kaç tane insan yarattı? Bir mi? İki mi? Üç mü? 15 mi? 12 mi? 70? İki tane değil mi? İki insan yarattı. Yaratılış kitabında diyor ki, onları erkek ve dişi olarak yarattı. Değil mi? Ve biraz düşünelim. Madem Rab diyor ki, ben insanı bu biçimde yarattım. Demek erkek de, kadın da, dişi de, yani ikisi Allah'a benziyor. İkisi diyor, benim benzeyişimdedir. Yani bunu biraz anlamaya çalışalım. Erkek ve dişi sözleri iki farklı karakter için kullanılıyor. Ve Allah diyor ki, benim içimde bu ikisi bulunuyor. Elbette burada şimdi çok prost düşüncelerden kendimizi arındırıyoruz. Allah ne erkektir ne kadındır. Böyle bir şey demek istemiyoruz. Ama erkek Allah'ın karakterinden bazı şeyleri aldı. Kadın da başka bazı tarafları aldı. Ve bugün insanlar da bunlar ayrıdır. Ama Allah'ta birleşiyorlar. Tamam mı? Evet, birincisi kadınlara bakalım. Ki Allah, yani dişi tarafı diyelim artık, kadın tarafı ne demek oluyor? Allah kadın mı? Hayır, bunu demiyoruz. Ama bazı şeyler, kadınların yani ne varsa Allah'ta da aynısı var ki diyor ki, benim benzeyişimde yaratıldın. Kadınlarda ne var? Ana yüreği. Ana sevgisi. Öyle değil mi? Tabii ki dış tarafına bakmıyoruz. Yani karaktere bakıyoruz şimdi burada. Evet, bir ana yüreği, bir ana sevgisi var. Bir kadın, bir ana kızlarını nasıl seviyor? Nasıl seviyor? Ana yüreği, ana sevgisi öyle bir şey ki ne yaparsan yap gene evladımsın. Ne istersen yap gene iyilikle davranacağım. Der ki, belki kadının çocuğu absolutno yaramaz. Belki narkomandır. Belki katildir. Belki insanları soyuyor. Belki yani mahpustan mahpusa dalıyor. Ama ana yere ne yapayım? Gene seviyor. Değil mi? Evet. Bu çeşit sevgi şartsızdır. Şart yok onda. Uslovya yok. Tamam mı? Ne olursa olsun sevgi gösteriyor. Ve bir tarafta Allah da insanları bu biçimde seviyor. Yani Allah'ın sevgisi, Allah'ın karakterinin bir parçası bu ana yüreği gibidir. Şartsız. İnsan ne yaparsa yapsın Allah insanları seviyor. Bir ilahimiz var. Yeşaya 49, 15'ten 16 bu ayetlerden alınmıştır. Şöyle diyor. Ama Rab diyor, kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam. Bak adını avuçlarıma kazıdım, dualarını gözlüyorum sürekli. Rab burada hiç utanmadan kendini bir anaya benzettiriyor. Değil mi? Ben bir ana gibiyim. İki insan arasında en sıkı bağlantı, en temel kan bağlantısı ana ve çocuktur. Ondan daha yakın bir ilişki yoktur. Bir bedenden başka bir beden çıkıyor. Yani bunu daha yakın bir biçimde anlatamayız. Ve Allah da diyor ki, ben seni unutmam. Bunu Yeşaya konuştu İsrail halkına, ne vakit onlar iyilik yaptı değil, tam tersi. Başladılar Allah'a sırt çevirmeye, başladılar başka tanrılara, putların peşine gitmeye. Sanki Allah'ın yüzünü tükürüyorlar. Açıkça diyorlar ki, sen bize lazım değilsin, defol buradan. Ve Rab gene diyor ki, ben sana bir ana gibi sevgimi göstereceğim. Ne yapacaksan yap, ne kadar da putlara git, ben seni gene seveceğim. Tabii bu insan için en güzel bir şey. Ben ne yaparsam Allah affedecek. Bir tarafça bu hakikat vardır, değil mi? Bu sanki Allah'ın dişi tabiatını diyelim. Yanlış anlamayın. Dedi ki yani sadece bir tarafıdır bu. Ama öbür tarafta insanın bir kızının sadece anası yok ya, bir de babası var. Ve erkek tarafı ana yüreği değil, ne diyoruz ona? Baba terbiyesi. Öyle değil mi? Ne kadar da bir ana yüreği varsa bir de baba terbiyesi var. Evet. Babalar kızlarını severler mi acaba? Seviyorlar mı? Evet, onlar da seviyor. Ama gerçekten bir baba gibi severseler, o vakit biraz farklı bir sevgidir. Değil mi? Nasıl bir sevgidir bu? İyi davranırsan nagrada var, ödül var. İyi davranmazsan ceza var. Değil mi? Yani bu sevgi farklıdır. Bu sevgi şartlı. Şart var burada, uslavya var. Tabii ki biz bu mahallede bu düşünce biraz çok anlamıyoruz. Çünkü erkekler yok mahallede. Erkekler, erkek gibi davranan yok aslında. Baba gibi kızanlarını büyütülen çok az insan var. Ana her şeyi yapıyor. Tamam mı? Demek onun için yani baba terbiyesini gören çok az kişi var. Ve o yüzden de Allah'a karşı zorluk çekiyoruz. Madem biz kendi babalarımızdan bunu görmedik. Tamam mı? Her ne olursa olsun, ay ya yap be çocuğum, sıkılma. Tamam mı? Gene ver, gene ver para. Biz böyle alıştık mahallede. O yüzden biz Allah'ın bu baba terbiyesini çok zor anlıyoruz. Bize ters geliyor. Allah'ın işte ana yüreğini onu istiyoruz. Ama baba terbiyesini gördük mü? Ha, bu ne ya? Ters geliyor bize. Evet. Demek ki bir tarafça Tanrı Allah insanlara öyle davranıyor. Kanun biçiminde. Onun için Musa'ya kanununu indirdi. Ve dedi ki baktın mı? Bu şimdi bir sıra. Bu şimdi bir şartlar. Bu şartları tuttun mu? Bol bol bereketleyeceğim seni. O kadar bol bir bereket olacak ki yani bir kere rekolta yapacaksın ve 7 sene yiyeceksin. Ama bunu tutmadın mı çok büyük bela gelecek senin başına. Demek ki bu şartlı bir sevgi. Baba terbiyesi olmayınca kızanlarımız anlayışta hep bebek kalacaklar. Bir kız kardeşle konuştum ve sordu bana böyle düşünelim azıcık. Bir babanın rolü nedir? Bir ailede babanın rolü nedir? Niçin baba lazım? Ana yetmiyor mu? Babanın rolü ki kızan anadan kesilsin. Onun rolü budur. Baba kızanı hazırlıyor. Yani hep anasına bağlı kalmasın. Başka bir yaşama, başka bir hayata hazırlık yapıyor. Ve baba sevgisi bu demektir. Evet. Ve gene buna benzer ayetler okuyoruz. Gene aynı kitaptan Yeşaya 63 hani önceki bir ana kendi emzikteki yavruyu unutuyor mu diye. Aynı Yeşaya 63. bölümde şöyle diyor. Babamız sensin. İbrahim bizi tanımazsa da, İsrail bizi kabul etmezse de babamızsın ya Rab. Ezelden beri adın kurtarıcımızdır. Demek Yeşaya bu Allah'ın iki tarafını çok güzel anlamış. Bir tarafta bir dişi tarafı var, bir ana yüreği var. Öbür tarafta bir baba terbiyesi, bir erkek tarafı var. Evet, Rab derken ben sizi öyle yarattım. İki karakter kendisinde bulunuyor. Ve gene diyor mesela daha Musa zamanında yasanın kitabında 36 ayet 2. Rab'be böyle mi karşılık verilir? Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk. Sizi yaratan, sizi biçim veren babanız, yaratıcınız o değil mi? En başta Musa'nın zamanında bile Allah kendini bir baba gibi tanıttırıyor. Ve şimdi biraz bir adım daha ileri gidelim. Bizim kutsal kitapta kendini açıklayan Tanrımız, Allah'ımız nasıl bir varlıktır? Sadece kutsal kitaptaki Tanrı'da bu iki tabiat birleşiyor. Sadece bunda hem bir baba tarafı hem bir ana tarafı, hem bir erkek bir dişi tarafı bir varlıkta birleşiyor, bir arada bulunuyor. Putperest halklarda iki çeşit Tanrı vardı. Ya dişi ya da erkek, değil mi? Greklerde, Romalılarda biliyorsunuz. Dişi Tanrılar vardı. Athena, Venera, değil mi? Venüs ya da erkek, Jüpiter, Mars. Ortada bir şey yok. Neden? Çünkü insan da bu iki tabiat birleşemez. Aynı anda hem bir ana gibi hem bir baba gibi davranamayız. Ama Allah'ta bu mümkündür. Sadece gerçek olan Yahve'de bu iki taraf bir araya geliyor. O yüzden İsa Mesih'in yaptığına bir göz atarsanız ikisi gerçektir. Mesela birincisi İsa diyor merhamet oldu. İsa Tanrı'nın merhameti oldu. Romalılar 5:15. Sanki onun ana yüreği İsa'yı yeryüzüne yolladı, bizi kurtarsın. Bütün pisliklerimize, bütün kötülüklerimize rağmen Allah bir ana sevgisiyle bizi sevdi. Ve dedi ki İsa Mesih'i yolluyorum, orada kendi merhametimi gösteriyorum. Öbür tarafta kanun da var. Ve kanun doğruluk istiyor. Lazım doğruluk ödensin, doğruluk yerine getirsin. Yoksa Allah haksız kalıyor. Ve gene diyor ki İsa Mesih Tanrı'nın doğruluğu oldu. Allah'ın doğruluğu oldu. Romalılar 3:25 ve 26. Aynı mektupta Pavlus da iki tarafını gösteriyor. İsa Mesih'e yeryüzüne yolladı ki Mesih'in yani içinde kanun tamamlansın. Allah'ın doğruluğu göstersin. Evet. Ve aynı zamanda Mesih imanlısı biz olarak da bu iki tarafı birleştiriyoruz içimizde. Mesela ana sevgisi gibi İsa Mesih ne diyor? Matta 18:22. Petrus başladı. Rab ne kadar lazım kardeşimi affedeyim. 7 kere yeter mi? Sanki büyük bir şey. İsa diyor ki 7 kere. 70 kere 7 kere. 490 defa. Sayısız. Ana yürek olsun sende. Bir imanlı Allah'ın bu tabiatını anlıyor. Ve kendi hayatında bunu yaşattırıyor. Sen kardeşlerini, burada kardeşlerini, imanlı kardeşlerini ve kız kardeşlerini 490 defa var mı affettin? 490 defa sen ana yüreğe giren onlara var mı baktın? Ama bir tarafta her bir imanlı bir baba terbiyesi de lazım. Pavlus 2. Korintliler mektubunda 13 ayet 2'de şöyle diyor ki bu sefer geldim mi kimseye cezasız bırakmayacağım. Aynı Pavlus diyor ki hayır. Bir sıra lazım olsun. Bir baba gibi seveceğim sizi. İyi davrandınız mı iyi yoksa cezalandıracağım sizi diyor. Evet bu şimdiye kadar baktığımız birinci fikir. Allah nasıl insanları kendi benzeyişinde yarattı? Çünkü hem erkek hem dişi tarafı var. İkincisi, ikinci büyük bir hakikat daha öteye gidiyoruz. Allah'ın öz sıfatları insanda bulunuyor. Nasıl? Dediğimiz gibi Allah kulak, burun, saç bilmem falan değildir elbette. Bu anlamda bunu söylemek istemedi. Ama söylemek istedi ki benim karakterim, benim yarattığım insanlarda da bulunuyor. Evet. Mesela İncil'de Allah kimdir diye bize açıkça söylüyor. Yuhanna 1.18'de İsa şöyle diyor. Hiç kimse hiçbir zaman Allah'ı görmemiştir. Ama tek doğan, kendisi Allah olan, evet babanın bağrında olan işte o Allah'ı açıkladı. Açıkladı diyor. Tercüme yaptı sanki. Ve o bize gösterdi ki Allah'ın özü nasıldır. İncil'de 3 defa geçiyor. Ne vakit diyor ki Allah budur. Açık açık bize gösteriyor. Birincisi Allah ruhtur diyor. Allah ruhtur. Beden değil. İkincisi Allah aydınlıktır, ışıktır. Üçüncüsü Allah sevgidir. Bunlar çok büyük hakikatler. Ve çok kişi bunu anlamıyor. Bu ne demek oluyor? Allah kendini açıklıyor ve diyor ki ben buyum. Değil buna benziyorum, ben buyum diyor. Ben ruhum diyor, aydınlıkım ve sevgim. Evet ve Rab derken insanı kendimi benzer olarak yarattım. O vakit istiyor söylesin ki bu üç sıfat insanlarda da bulunuyor. Küçük bir parçada insanlarda da bunlar bulunuyor. Evet birincisi Allah diyor ki ben ruhum Yuhanna 4:24. Allah ruhtur diyor. Ben ruhum diyor. Ve aynı biçimde madem biz Allah'a benzer olarak yaratıldık, lazım anlayalım ki insanın da bir ruh tarafı vardır. Bunu hiç düşünüyor musun? İnsan kendi bedenine çok kıymet biçiyor, öyle değil mi? Hastalık olsun, hemen kopuşuyoruz. Son paralarımızı harcıyoruz hastalık için. Süs olsun, temizlik olsun, güzellik olsun. Kimisi operasyon yaptırıyor, kendi daha güzel olsun, bilmem ne. Her türlü iş gösteriyoruz, her türlü özen gösteriyoruz bedenimize. Ama hiç düşündün mü? Allah seni sadece böyle yaratmadı ki bir bedenin olsun. Aynı zamanda bir ruhun var sende. Evet ve bunu göstermek için diyor ki Yaratılış 2 ayet 7. Allah insanı yarattığı zaman kendi burnundan diyor. Kendi soluğundan üflüyor. Hiçbir hayvana öyle yapmadı. Olsun dedi ve oldu. Ama insana kendi ruhundan verdi. Kendi ruhundan verdi. Evet. Aslında bunu yapmaya gerek yoktur. Hayvanlar da yaşıyor Allah'ın ruhu olmadan. Niçin o zaman insanları farklı yarattı Allah'ın ruhuyla? Evet. Allah seni ölmez olarak, sonsuz olarak yarattı. Çünkü ruh ölmez. Sen bunu hiç düşünüyor musun? Ki benim bir ruhum var ve ben bir gün yani bu ruhla gene Allah'a döneceğim. Allah insanları öyle yarattı. Bu biçimde. Bu ne demek oluyor? Birincisi bu demek oluyor yaratıcılık. İnsan da var fırsat yepyeni etrafında olmayan bir şey meydana getirsin ki hayvanlarda yok. Bazı arılar yapıyor bir kovan, bu kunduzlar, bobalar yapıyor böyle büyük strojler suyun içinde. Ama hiçbir arıya gelmiyor bir fikir, daha başka bir şey yapayım. Hiçbir Bobber, hiçbir Kunduz hiçbir zaman demiyor, başka bir strateji yapayım. Hayır. Ona sanki öyle programlayan ve öyle kalacaklar. Ama insanda öyle değil. İnsanda bir ruh var ve bu ruh yaratıcıdır. Allah nasıl insanı yarattı, yeni bir şey yaptı. Hiçten yeni bir şey yaptı. Aynı biçimde insan da hiçten yeni bir şey yapabilir. Evet, Türkiye'de yaşarken bir bahçıvanla tanıştım. Ve dedi ki, ben çok seviyorum böyle yeşillikle uğraşayım. Değil mi? Bir bahçıvan ne yapıyor? Bahçeler diziyor. Ve adam çok okumuş değil, çok sıradan bir prost bir kişi. Ondan sonra beni oraya çağırdılar, buraya çağırdılar. Orada bir bahçe kurdum, işte taşları dizdim, işte ondan sonra böyle patikalar yaptım. Çiçekler, çalılar, işte küçük göller yaptım bilmem ne. Anlattırıyor. İyi. Ve diyor ki, ha bugün, bu bayağı 10 senemde öyle çalıştı. Bugün diyor, arabayla kasabada gezerken bakıyorum. Aa bunu da yaptım, bunu da yaptım. 10 sene önce bunu yaptım, 5 sene önce bunu yaptım. Kasabanın yarısı sanki onun elinden geçmiş. Adam yani bir şey yarattı. Hiçbir şeyden yeni bir şey yaptı. Hiçbir şey yokken yeni bir şey yapıyor. Ve bu demek ki yaratıcılıktır. Evet, insan öyle yaratıldı ki kendisi de yaratabilsin. Te işte Allah'a benzer bir taraf. Başka hiçbir hayvanda yok ama insan bunu yapabilir. Ne yazık ki biz maalesef bunu düşünmüyoruz. Bir şey yaratalım. Değil mi? Hayatımız daha fazla kopya etmekle geçiyor. Öyle mi? Sen kendin oturup da yeni bir şey yaptığın var mı? Hani senden önce hiç kimse bunu yapmamış. Rab bize kuraj vermek istiyor. Ben seni yarattım. Yani yaratıcılıkla, ruhla. Ve bu ruhla sen yeni bir şey yapabilirsin. Bana benzersin. Ve ikinci bir sonuç, bir rezultat. Madem Allah bizi ruhla yarattı, o vakit kendi ruhumuza dikkat edelim. Dediğimiz gibi, herkes bedenine bakıyor, ya ruhuna, ona önem veriyor muyuz? Bedenimiz için sigorta yaptırıyoruz, değil mi? O sigortalara yapıyoruz. Ama ruhun için? Sen bedenin için mesela pensa, değil mi? Herkes bakıyor, pensa sistemi çok önemli. Yani emekçilik masrafı çok önemli. Ne yapacağız 60-65 yaşından sonra? Daha 30 yaşlıyken 30 sene ileri düşünüyoruz. Ne olacak? İyi de az önce öğrendik ki Allah seni yarattı kendisine benzer olarak bir ruhla. Ve bu ruhla 30 sene sonra ne yapacaksın? 300 sene sonra ne yapacaksın? 3000 sene sonra ne yapacaksın? Çünkü bu ruh hiç ölmeyecek. O da sigortan var mı? O da düşündüğün var mı yani? Ne yapacaksın? Diyor ki kendimize benzer insanlar yaratalım derken Allah bize bir ruh verdi. Ve bunu bu ruhumuza dikkat edelim. Yakup mektubunda 4 ayet 5 diyor ki o Allah bize vermiş olduğu ruhunu kıskançlıkla özlüyor. Bakın ne diyor? Kıskançlıkla özlüyor. Sanki bu ruhu bize emanet vermiş. İstiyor şimdi geri dönsün ona. Kıskançlıkla Allah bekliyor. Sendeki ruh ona dönsün. Yani sanki tetikte duruyor. Ay ne yapacak şimdi? Bu insancık ne yapacak şimdi bu ruhla? Bana dönecek mi? Yoksa benden ayrılacak mı? Evet. Ve son olarak üçüncüsü, madem bizde bir ruh var, o vakit diyelim ki Rab bize kutsal ruhun vergilerini verdi. Bu şimdi konuşuyoruz. Allah'ın ruhu bize verdi. Yani imanlılar için konuşuyor. Evet. Allah'ın ruhu imanlılara veriliyor. İş yapsınlar diye. Bunu defalarca konuşuyoruz. Bekliyorum bir kişi uyansın. Defalarca bunu konuşuyoruz. Bekliyorum bir kişi başlasın bir şeyler yapma. Seneden seneye toplantıya geliyorlar. Ama ne zaman acaba uyanacaklar? Ve birçok kişi toplantıya gelirken bir seyirci biçimde. Bakalım bugün ne olacak? Ha bakalım. Ve başlıyor buna mağrı bulma. Ha bak bu böyle yapmadı, bunu doğru yapmadı. Acaba nasıl daha güzel yapacak? Böyle bir kafa, böyle bir anlayış gösteriyor ki sen ruhunu kullanmıyorsun. Allah seni yarattı yaratıcılıkla. Ve özellikle toplantının içinde bir şey beğenmedin mi? Git değiştir. Ne vakit başlayacağız? Bunu anlayalım. Allah bizi yarattı öyle bir biçimde kendisine benzer. O nasıl uğraşıyor? Biz de uğraşabiliriz. yeni bir şey yaratmak için. İkincisi, dedi ki insanın sadece bir ruh tarafı değil, Allah'ın sadece ruh tarafı değil. Allah'ın ikincisi diyor, Allah aydınlıktır. 1. Yuhanna 1:5'te diyor ki Allah ışıktır, aydınlıktır. Demek ikincisi insanın da bir aydınlık tarafı vardır. İnsanın bir aydınlık tarafı vardır. İnsan aydınlık ve karanlık fark edebilir. İnsan iyi ve kötü anlayabilir. Değil mi? Rab Adem'e ve Havva'ya bir yer verdi, bir bahçe verdi. Dedi ki her tarafı gezin, her şey serbest. Ama iki ağaç var. Yaşam ağacı, bir de iyilik ve kötü bilme ağacıdır. Demek onlarda fark var idi, iyiliği ve kötülüğü anlayabilsinler. Bu gene bir şey yani bizi hayvanlardan, başka varlıklardan bizi ayırıyor. Hayvanlar da bizim baktığımızda kötülük yapıyorlar. Bazen böyle filmlere bakıyorum, bazı hayvanlar çok acımasız davranıyor. Öyle değil mi? Yani görüyorsun bir zavallı, böyle bir kuzucuk, ay çok tatlı diyorsun. Bir de bir kurt geliyor, bir yırtıcı bir hayvan. Ve ne oluyor? Filmde gösteriyor, nasıl olur? Diyor. Acımasız diyoruz. Hatta bazı hayvanlar kendi evlatlarını yiyorlar. Ve biz diyoruz, ne kadar acımasız. Ama bu yanlış bir şey. Hayvanlarda böyle bir mümkünatı yok, böyle bir güç yok, doğru ve yanlışı anlasınlar. Hayvanlarda yok yani aydınlık tarafı. Nasıl Allah aydınlıksa, insanlara da bu fırsatı verdi. Aydınlığı ve karanlığı fark edebilirsin. Bu sade insanlar da var. Evet, sadece insan hiçbir sebep yokken başkasına fenalık yapıyor. Hayvanlar bunu yaptığı zaman, yani onlarda bir suç yok. Çünkü o öyle programlarındır. Ama insanlar işkence yapıyor. Bazen bakıyorum böyle kitaplara da gösteriyor, insanlar nasıl başkalarına işkence yapmış. Ne metotlarla, anlatmak için değil. Hiçbir hayvan böyle yaptığı yok. Çünkü insan bundan bir karşılık almıyor, bir fayda kazanmıyor. Boşu boşuna yapıyor böyle kötülükleri. Evet, her insan farklı olabilir. Ama herkesin içinde bir vicdan var. Onu kimi kere suçlu çıkarıyor, kimi kere haklı çıkarıyor. Bu vicdan Allah tarafından bize verilmiş son bir bariyeradır. Arkadaş, sen de Allah gibi aydınlık ile yaratıldın. Bu senin içinde bir ışıktır. Ve her bir insanda da vardır. Madem onu anlıyoruz, lazım aydınlıkta yürüyelim. 1. Yuhanna 1:5'ten 10'a kadar anlatıyor ki biz nasıl lazım aydınlıkta yürüyelim. Hem Allah'ın önünde hem de insanların önünde. Bir Mesih imanlısı anlıyor kendini. Yani aydınlık nerede ve karanlık nerede? Sen ona mı bakıyorsun? Sen bakıyor musun? Doğru olanı yapma. Mahalle bunu yapmıyor değil mi? Mahalle nasıl? Mahalle bakmıyor doğru ve yanlış nerede? Fayda ve faydasızlık nerede? Nerede bana fayda geliyor? Ben oradayım. Mesih imanlısı anlıyor ki ben Allah gibi yaratıldım. Allah'ın benzeyişinde. Onun için aydınlığı seçiyorum. Üçüncü bir şey. Yuhanna 4. bölümde. Rab açık açık diyor ki Allah sevgidir. Allah sevgidir. Ne kadar büyük bir hakikat. Ve birçok kişi bunu anlamıyor. Allah sevgidir diyor. Değil, seviyor. Başka dinlere baktın mı, başka religiyalara böyle, orada da kimi kere yazıyor, Allah bunu seviyor, onu sevmiyor. Böyle laflar vardır ama sadece İncil'de görüyorsun Allah sevgidir. Bu ne demek oluyor? Bu sevginin kaynağıdır. O sevginin özüdür. Her bir sevgi ondan çıkıyor. Allah'ın en temel, en derin karakteri sevgidir. İstiyor insanlara iyilik yapsın. İstiyor insanları yani yaşatırsın, ölüm getirmesin. Evet ve aynı bunun gibi biz Allah'a benzer olarak yaratıldık. Ve diyor ki insanın da demek öyle bir sevgi tarafı vardır. Sevgi. Ve diyor ki insan yaratıldı öyle bir biçimde ki sevebilsin başkaları. Sevgi sözü insanda, insandan insana farklı anlaşılıyor değil mi? Bir kişi sevgi derken öbürü bir şey anlıyor, başkası gene başka bir şey anlıyor. Kimisi sevgi diyor ama aslında aşk demek istiyor. Ben seni seviyorum derken sana aşık oldum demek istiyor. Birisi sevgi diyor ama aslında beğenmek diyor. Değil mi? Ben seni seviyorum ama istiyor, ben seni beğendim. Başkası diyor ki sevgi ama aslında alışkanlık demek istiyor. Seviyorum. Demek ki alıştım. Demek ki bir söz değişik anlamlar taşıyabilir. Onun için kendi kendimizi soralım. Sevgi sözü kutsal kitapta nasıl geçiyor? Nasıl anlaşılıyor? Kutsal kitapta sevgi demek kendi çıkarını, kendi faydasını aramayan bir güçtür. Başkasının iyiliğini düşünen bir güçtür. Asıl sevgi bu. Öbür şeyler sevgi değil benim için. Sevgi kutsal kitapta hiçbir zaman bir duygu, bir çoksa bir his değildir. Her zaman bir karardır. Karar veriyorsun sevmeye. Ve birçok kardeşlerimiz bunu anlamıyor. Bekliyorlar duygular gelsin. Hayır, duygular gelmeyecek. Karar vereceksin sevmeye. Evet, karar veriyorsun kendi isteklerinden vazgeçesin. Karar veriyorsun kendi bencilliğinden uzaklaşasın. Sevgi bu demektir. Onun için söz, bir başka söz geçiyor. Agape ki hani başka eski Grekçe kitaplarda hiç geçmiyor. Bu bir karar sevgisi. Karar veriyorsun kendin için değil, başkaları için yaşasın. Evet. Ve öyle bir sevgi sadece insanda var. Hayvanlar da bir takım sevgi gösteriyorlar. Başka mesela kızanlarına, yavrularına bakıyorlar. Bir parça. Ama bu sevgi değil. Çünkü karar vermiyorlar. Onlar öyle program yer alır. Onlar böyle programlaşmışlar. Hani bunu yapsınlar. Karar vermek yok onlarda. Sadece insan serbest olarak başkalarını sevmeye karar verebilir. Rab sana çok büyük bir güç verdi burada. Çok büyük bir potansiyel verdi sana. Ki sen bütün hayvanlardan farklı. Sadece sen gerçekten karar verebilirsin iyilik yapmaya. Sadece sen karar verebilirsin sevmeye. Evet, Allah'a benziyoruz bu biçimde. Allah'ın yani benzeyişinde yaratıldık derken istiyor söylesin her bir insanda bir parça da olsa bu güç vardır başkalarını sevsin. Bu nasıl? Romalılar 5 ayet 8. Ama Allah bize kendi sevgisini şöyle gösteriyor. Biz ne vakit henüz günahkar idik, Mesih bizim için öldü. Allah'ın sevgisi böyle. Biz henüz günahkar iken diyor. Değil önce iyi olalım, ondan sonra bizi Allah sevsin. Hayır. Biz daha zayıf, kötü, Allah'tan uzak ve düşman iken o bizi sevdi. Ve sen de şimdi kardeşlerini, etraftaki insanlarını aynı bu sevgi gösterebilirsin. Nasıl? Sen karar verebilirsin. Yani her şeye rağmen. Biliyorum adam üçkağıtçıdır. Biliyorum adam hiçbir zaman doğru söylemiyor. Biliyorum o kız kardeş hep böyledir. Ama sen bir karar veriyorsun. Çünkü sen Allah'a benzer olarak yaratıldın ve bu fırsat var sende. Karar veriyorsun ona sevgi göstermeye. Var söylediğim sevginin tersi nefret değildir. Sevginin tersi bencilliktir. Ne vakit sadece kendini düşünüyorsun, o zaman aslında sevgiden en uzak bir yerdesin. Belki nefret etmiyorsun ama kendini düşünüyorsun. Bu çok büyük bir mahpus. Belki ilk önce sana iyi geliyor kendini düşünesin ama birkaç sene geçti mi anlayacaksın ki bu çok büyük bir mahpus. Ondan çıkmak için karar ver başkalarını sevmeye. Evet, şimdi gördük ki Allah'a benzer olarak yaratıldık. Değil mi? Onda bir ruh var, bizde bir ruh var. Sonsuzluk düşüncesi var. Onu iyice düşünüyor musun? 100 sene sonra ne yapacağın için hazırlık yaptın mı? Değil mi? İkincisi, Allah'ta bir aydınlık var. Ve şimdi gördük ki bizde de bir aydınlık ve karanlık fark etme gücü var. Ve biz de öyle yaşayalım ki aydınlığı ve karanlığı fark edelim. Mahalle gibi değil. Mahalle hiç düşünmüyor doğru ve yanlış nedir? Daha ucuz kurtulayım paradan. Öyle olmaz. Ve üçüncüsi, gördük ki Allah bir sevgi tarafı var onda ve bizde de bir sevgi tarafı var. Ve bu sevgiyle biz karar verelim. En başta bizim toplantıdaki kardeşlere. Tamam mı? Yen bu mülüslüğü. Yen bu bencilliği. Yap bir şeyler. Kalk, tamam mı? Ve gerçekten sevgi göster. Allah seni öyle yarattı ve istiyor. Bu duygulara sen sahip olasan ve ona benzer olarak seni yaşasın. Rab sizinle olsun.